Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Aralık 2021 ve Python dersinin üçüncüsüyle bir aradayız. Bugün nelere bakacağız? Bugün koşullu durumlara bakacağız. Geçen hafta sayıları işlememiştik. Daha doğrusu sayısal işlemleri işlememiştik. Onlara bir göz atacağız. En başta hızlıca. Sonra dediğim gibi koşullu durumlara geçeceğiz. Koşullu durumlarla birlikte işleçlere geçeceğiz. Daha sonrasında da bu öğrendiklerimizi 1-2 uygulamayla hemen pekiştirme yoluna gideceğiz. Ve öğrendiklerimizi aklımızda tutacağız. Hemen geçmeden isterseniz artık başlayalım. Öncelikle Notepad'e masa üstünden tıkladım. Yeni bir dosya açtım. Şimdi yeni bir dosya açmamızın birkaç tane yöntemi var. Bir tanesi Notepad++'a masa üstünden tıklamak. Burada Notepad'e tıkladıktan sonra eğer karşımıza işte insert T yaptığınız zaman C bile bula bula bilmem ne bilmem ne bilmem ne nokta bilmem ne gibi bir uzun bir şey söylüyorsa, yani kısacası yeni bir ya da işte new one Notepad demiyorsa, o zaman demek ki daha önceki kullandığımız dosya açık kalmış. Bu dosyayı Ctrl W ile kapatabiliriz. Bazen dosyada değişiklik yapmış oluyoruz. O zaman bize dosyayı işte kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor. Orada da evet ya da hayır düğmesine tıklayarak isteğimize bağlı o dosyanın kapanmasını sağlayabiliriz. Bir klasörde eğer bir tane Python dosyasını, işte .py ya da herhangi bir dosyayı Notepad++ açmak istiyorsak eğer, dosyanın üzerine gelip uygulama tuşuna basıp ya da Shift F10 yapıp ya da sağ tık dediğimiz işlemi yapıp konteks menü, bağlam menüsüne girip oradan Notepad ile aç düğmesine tıklayabiliriz. Ya da N harfine basarsak eğer, direkt Notepad ile açın kısa yolu Notepad++'dan, o işlemi aynı şeyi yapar diyelim. Ve bugünkü konulara başlayalım. Şimdi geçen hafta bizim çok fazla zamanımız kalmamıştı. O yüzden bazı işlemleri biz es geçtik. Neleri bıraktık? Matematikte sayılarla birlikte kullanacağımız matematiksel işaretleri yapmadık. Aslında bunlar çok da zor değil. Belki bugün öğreneceğiniz sadece yeni bir işaret olacak. Mod alma dediğimiz. Ama onun dışında bildiğiniz standart işte üst, kare, kök bilmem ne falan filan işlemlerini yapacağız. Bunları nasıl yapacağız? Hadi başlayalım. İlk önce ben buraya 3 tane sayı atayacağım. 3 tane sayı değişken oluşturacağım. Bir tane sayı A eşittir 5 olsun. A eşittir 5 yazdım. Enter'lıyorum. İkinci satıra geçtim. Buraya da B eşittir 15 diyorum. Aşağıya geçtim. Yalnız satıra indim. C callable eşittir. Numerical dediğimizi açalım. 25 diyelim. Şimdi elimizde 3 tane sayı var. Hemen bakalım. 1.
1A equals 5.
1A equals 5 dedi. Yani A eşittir 5. 1. Birinci satırımızda o var. İkinci satırımızda
2B equals 15.
2B equals 15. Equals. Çok da söyleyemiyorum ama. B eşittir 15. Üçüncü satıra mı iniyorum?
3C equals 25.
C eşittir 25.
Şimdi 4.
İlk işlemimizi yapalım. Hatta işlemi şöyle değişkenler atamayalım da direkt print fonksiyonuna basıp bize chat'i vermesini sağlayalım. Bunun için dördüncü satıra 4. Print yazıyorum bildiğiniz gibi. P-R-I-N-T dedim. Print fonksiyonunu yazdım. Parantezimi açıyorum. Buraya A çarpı B yazıyorum. Ve parantezimi kapattım. Bir alt satıra indim.
For print of B.
Bu satırın bu arada tekrarlayalım isterseniz.
P. Basılı.
Boşluğu sayın başına boşluk gelmiş. P.
R.
R.
I.
I.
N.
N.
T.
Dördüncü maddeyi anlayamadım canım.
Rapsin.
Onu söylüyorum tekrar ben de. Dördüncü satırda print.
Valendor at left paren.
Aç parantez. Shift 8.
A.
A.
A star.
Çarpı.
B.
B.
Bright.
Ve kapa parantez var. Kapı parantezde shift 9. Çarpı işareti de backspace, yani geri silme tuşunun hemen iki solundaki, yani o tire tuşunun da solundaki alt tire yaptığımız tuş. Ya da numaratör kullanıyorsak eğer, numaratörde de eksi tuşunun hemen solundaki oluyor. Şimdi dördüncü satırımız bu. Beşinci satırımızda gelin bölme işlemi yapalım. Yine sonucu göstermek için print yazıyorum. P,
print.
P, R, I, N, T. Neydi sonrasında gelen işaret? Print'ten hemen sonra gelen bir işaret vardı. Neydi o?
Parantez, aç parantez.
Evet, aç parantez yapıyoruz. Şimdi A bölü B yaparsak bu sefer ne olur? 5'i 15'e bölmeye çalışır. Böler mi? Böler. Küsuratlı bir rakam çıkar. Şimdilik küsuratlı rakamlarla uğraşmamak için gelin biz bunu B bölü A yapalım. B bölü A. Ve daha sonrasında açtığımız print'in parantezini kapatıyoruz. Bölü işareti de arkadaşlar hemen numaratör tuşunun, yani numaratör kilidini açma tuşunun hemen sağındaki tuş. Yani hemen çarpının solundaki oluyor. Eksinin 2 solundaki tuş oluyor. Bunu peki numaratör olmayan klavyelerde nasıl yapıyoruz bölü işaretini? Bunu da kısıyorlar arkadaşlar Shift 7. Shift 7'ye basarsak o da bölü işareti yapıyor.
6.
Şimdi 5. satırımıza tekrar söyleyelim. Print, pırasa, Rize, İzmir, Niğde, Trabzon, aç parantez, B bölü A, kapa parantez.
6.
Hemen 6. satıra geçtik. 6. satırda çarpma ve bölü işlemlerinden sonra bu sefer toplama işlemi yapalım. Print yazıyoruz yine. P, R, I, N, T. Parantez açıyoruz. Bu sefer de A ile B'yi toplayalım. Bu arada C'yi bilerek hiç kullanmıyorum. Neden de C'yi kullanalım bu sefer. A artı C yazalım.
A, B, callable.
A artı C yazdım. Ve parantezi, print'in parantezini kapattım. Tekrar Enter ile alt satıra geçtim. Artı da numaratör tuşunda hemen Enter tuşunun üzerindeki tuş. Numaratör Enter. Yani... Sağdaki en sağda alttan ikinci tuş uzun olan. Bilgisayardaki numaratör olmayan bilgisayarlarda da bunun kısa yolu Shift ve
Plus
4 arkadaşlar. Shift 4'e basarsanız da yine numaratör olmayan bir bilgisayarda artı işaretini yazmış oluruz. Şimdi 4. işlemimize geçelim. 4. işlemimizde eksi çıkartma işlemi. Bunu nasıl yapacağız? Yine basit. Print yazıyoruz. Pırasa, Rize. Ben niye pırasa diyorum ya? Falan döken neyse uzun geliyor. İzmir, Niğde, Trabzon. Açtık parantezi. Bu sefer de C'den
callable.
B'yi çıkaralım. Eksi B.
B'ye.
Parantezi kapattık sonra tekrar print yazalım. Bu satırımızda ne oldu? Print, aç parantez, Ceyhan eksi Bursa. Yani C eksi B oldu. Tekrar sayılarımızı hatırlatalım isterseniz. A 5'ti, B 15'ti, C ise 25'ti. Şimdi bu dosyayı bir kaydedelim. Şu ana kadar sonuçlarımız istediğimiz gibi çıkmış mı? Onlara bakalım. Daha sonrasında farklı iki tane işleme geçeceğiz. Hatta üç tane işleme geçeceğiz. Kaydediyorum dosyayı. Ctrl C'ye basıyorum. Burada...
What E, what blank, what E...
Dosya ismimiz ne olsun? Sayı diyelim dosyaya direkt. Sayı nokta py. Samsun, Adana, Yozgat, İzmir nokta py dedim. Şimdi shift tab'la konumumu seçeceğim. Konum seçmek için iki kere shift tab yapıyorum.
Tablet auto completion.
Auto completion dedi. Bu Notepad plus plus'ın varsayılan klasörüdür. O yüzden buradan backspace tuşlarıyla bildiğiniz standart tuşlar geri çıkıyorum. İki kere çıktım. Şimdi bu bilgisayar penceresine geldim. Bu bilgisayar penceresinde belgeleri buldum. Belgeleri enter yaptım. Ve tekrar iki kere tab yapıyorum. Enter yapıyorum. İki kere tab yaptım. Sayı P'yi duydum ve girdim. Enter yaptım. Dosyamı kaydettim. Şimdi gelin belgelerim klasörüne gidelim ve belgeler klasöründe dosyayı açalım. Dediğim gibi herhangi bir hataya karşı, hata oluşmasına ihtimaline karşı dosyayı komut satırından açıyorum. O yüzden belgelerime gidiyorum. Belgelere geldim. F4'e bastım. Adres yazılabilir bilmem ne. Burayı kontrol ile sildim. Ve buraya Ceyhan Manisa Denizli yazıyorum. C, M, D. Ve enterladım. Komut satırımı açtım. Şimdi dosyayı çalıştırmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Dosyamızı çalıştırmak için arkadaşlar P, Y yazıyorduk. Boşluk veriyorduk. Dosya adımızı yazıyorduk sonra. Neydi dosya adımız? Sayı nokta P, Y. P, Y boşluk yazdım. Palandöken Yozgat. Boşluk Samsun, Adana, Yozgat, İzmir nokta Palandöken Yozgat deyip enterlıyorum. Bakalım ne olacak?
File C users Dennis documents say pi line 5 print via indentation error unexpected indent C user.
Oo, bu hatayı görmediniz. Dedi ki kısacası bizde dosyanın dedi bir hata var. Indentation hata, indentation error yani izahlama hatası diye içeri girme hatası diye tabir ediliyor bu hata. Bu hatayı genelde boşluk yaptığınız zaman yani yanlışlıkla atıyorum. Bunu birazdan anlayacaksınız ne olduğunu. Çünkü sizin de tam bu derse bağlı bir hata olmuş bu. Kısacası ben dosyanın satırlarının bazılarının başlarında boşluk yapmışım. Şimdi gidip o boşlukları temizlemem gerekiyor teker teker.
Belgeler, C users 7, 5, print,
5'te itibaren söylemişti. Evet bakın satır 5'te
Palin space.
Hem home yaptım hemen print'in başına bir tane space, space diyor bana.
Basilik.
O gerisini beni en baştan o boşluğu siliyorum.
Six.
Muhtemelen altındaki satırda da var çünkü otomatik girinti bırakıyor.
P. P.
Tekrar home yaptım. Orada bir space vardı.
Basilik.
Gerisini de şuna bastım. Onu da sildim.
Seven, print,
7. P. satırdaki boşluğu da
Basilik.
Siliyorum.
Eight.
Sekizinci satırda da boşluk vardı ama onu sildim. Şimdi tekrar dosyamı kaydediyorum. Şimdi tıkladığım zaman çalışacak. Tekrar bir kere yukarı bastım. Enter yaptım.
75, 3.0, 30, 10, see you.
Gördüğünüz gibi bana 4 tane şey söyledi. 75, 75, 3.0 yani 3, 10 ve 30 dedi galiba.
Numerically compiled job 10, 30.
Pardon, 30. Önce 30'yi söylemiş, 30'u söylemiş. En sonunda 10'u söylemiş. Neydi bu işlemlerimiz kısacası? 1, 5 ile 15'i çarptık. 75 çıktı. 15'i 5'e böldük. 3.0 çıktı.
30.
Ve 15 ile, pardon, 5 ile 25'i topladık. 30 çıktı. 25'ten 15'i çıkardık. 10 çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda dosyamız gayet iyi çalışıyor. Bizim istediğimiz neyse onu yerine getiriyor. Buraya kadar sorusu olan var mı?
Bir şey soracağım. Sen kendini boşluk bırakmadın yazarken biz gördük. Boşluk bırakmadığın halde o boşluklar nasıl oluştu?
Ha, yanlışlıkla bırakmışım boşluğu muhtemelen. Yanlışlıkla boşluğa bastığınız zaman Python'da bazı şeyler yapılar girintili yapılar olarak yazılır. Örneğin biraz sonra koşullara geçeceğiz. Koşullarda koşul şeyleri girintili yazılır. Döngü şeyleri girintili yazılır. Döngü yapıları. Bir fonksiyon oluşturduğunuz zaman onlar girintili yazılır. Ben yanlışlıkla boşluğa basmışım bir yerde. Hatırlamıyorum. Hani bilerek de olmayabilir. Bu elimde çarpmış olabilir. Dosya en baş açtıktan sonra da olmuş olabilir bu işte. O otomatik sizin boşluktan devam edeceğinizi ya da aynı bloktan devam edeceğinizi düşünerek Notepad Plus kendisi bir şey oluşturuyor. Boşluklu satır oluşturuyor. Onun kurbanı olduk yani kısacası. Denediniz mi siz bu arada ben bunları yaparken?
Yaptım. Oldu ben de direkt.
Harika. Enes sen denedin mi? Yoksa sadece dinledin mi?
Ben dinledim. İlk konuyla karışmasın diye şey yapmadım ama.
Tamam. Sen bilirsin, okey. Ya istersen her birini teker teker yapabilirsin, sorun değil. O zaman diğer 3 tane farklı işlemi görmeye devam edelim. Bu önceki yaptığımız işlemlere bir yorum satırı yapalım. Artık yorum satırlar tekrar dosyayı çalıştırdığınız zaman ortaya çıkmasın. Yorum satırını nasıl yapıyorduk arkadaşlar?
Alt yere ve 3'e basıyorduk başlarına.
Harika.
Number P.
Dördüncü işlemden itibaren yapıyoruz, doğru
evet,
mu?
Dördüncü satıra geldim. Yorum kontrol alt 3 yaptım, rakam işareti bıraktım.
Five.
Beşinci satıra geldim, bir kez home yaptım, satır başına geldim ve kontrol alt 3 yaptım. Alt yere
six
geldim.
P.
Bunu yaptım, iyi diye geldim, bunu yaptım. Bunun kısa yolu var bu arada. Yani satırları seçtikten sonra direkt bir tuş kombinasyona bastığınız zaman hepsini yorum satırını alıyor da şu an onu hatırlamadığım için bu şekilde yapıyorum. Haftaya bakarım, emin olun. Şimdi İlk işlemimiz kalan bulma arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Matematikte bir şeyin modunu almak vardı. Atıyorum 5'i 3'e bölüyordunuz. 5'in 3'ten 3'e bölümünden kalanını buluyordunuz. Bu işlemi de mod deniyordu. Kaç 5'i 3'e bölerseniz 5'i 3'e böldüm. 1 var. 1 kere 3 3. 2 3'e bölünmez. O zaman 5'in 3'ten bölümünden kalan 2. Yani 5'in modu 2'dir. Şimdi bu işareti kullanacağız. Bunu da şöyle kullanacağız. Önce bir yorum satırıyla buraya şunu yazalım. Matematik işlemlerinde virgül mod alma yüzde işareti arkadaşlar. Yüzde işaretiyle yapılır. Kısa dolu shift 5'tir. 5'tir. Şimdi shift 5. Bu önemli. Bunun için iki tane örnek yapalım. Bir tanesi modu 0 çıkartacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Örneğin C'nin 5'e bölümünden kalan. C kaçtı? 25. A kaçtı? 5. 25'i 5'e böldüğümüz zaman modu kaç olur?
Modu 0 olur. Kalan olmadığı için.
Güzel. Peki 25'i 15'e böldüğümüz zaman modu kaç olur?
10 olur.
Güzel. O zaman yazalım. Hatta bunu bu sefer aynı print içerisinde yazalım. Print yazıyorum. Palandöken, Rize, İzmir, Niğde, Trabzon. Parantez açıyorum. C,
CB.
Yüzde işareti yani shift 5. A,
A B
diyorum. Virgül koyuyorum. Şimdi araya bir tane virgül koyacağım. Bunu nasıl yapalım acaba? Var mı bir soru?
Ne yapacağımı anlamadım.
Yani 0, bir istediğim çıktı ekranda 0, virgül 10. Eğer şu anda ben bunu A yüzde, pardon, C yüzde A virgül, C yüzde B yaparsam eğer, ekranda sadece direkt şey çıkacak. 0, 10. Arasında virgül falan yok. 0, boşluk 10. Ama ben araya bir de virgül koymak istiyorum. Sizce bunu nasıl yaparım?
Virgülden sonra tırnak, virgül, tırnak, tekrar virgül mü?
Bravo, kesinlikle öyle. Virgülden sonra tırnak, virgül, tırnak yaptım. Bir tane daha virgül koydum ve hemen arkasından C yüzde B yazdım. Ve parantezimi kapattım. Şimdi dosyamı kaydediyorum. Ctrl C ile kaydettim.
P.
Bu satırımızı tekrar kontrol edelim. Falan döken bize İzmir, Niğde, Trabzon yani print. Açtım parantezi.
C
C
Percent.
Percent diyor zaten.
B. A.
Pardon, C yüzde A. Ki yüzde işareti shift 5'ti.
Comma.
Virgül.
Space.
Boşluk verdim bir kez. Bunu vermeyebilirsiniz isterseniz ama kod okunabilirliği açısından daha iyidir.
Quote.
Tırnak açtım bir tane. Hemen birinin solundaydı hatırlarsınız. Shift tırnak. Bunun için tabii şey de kullanabilirsiniz. Hani isterseniz kesim işaretini de kullanabilirsiniz. Shift 2. Virgül.
Comma. Quote.
Tekrar tırnağımı kapattım. Tekrar
comma.
Virgül.
Space.
Ve en sonunda
C.
C yüzde
B.
B yazıp
right
parantezimi
pair.
Kapattım. Dosyamı kaydetmiştim zaten. Şimdi gidiyorum.
C Windows.
Dosyamı çalıştırıyorum. Bir kez yukarı ok yaptım.
C,
Enter yaptım.
Zero. 10.
Duyduğunuz gibi 0 bekledi, 10 dedi. Yani 0, 10. Gayet güzel bir şekilde bu işlemimizi de yaptık. Şimdi o zaman devam edelim.
C use 8, 9, print C
ve bu print
P.
Satırı da yorum satırını alıyorum. Yani başına geliyorum ve Ctrl Alt 3 yapıyorum.
9, print.
Enter yaptım. Alt satıra geçtim. Şimdi matematikte yine çok fazla kullandığımız iki tane işlem var. Kare alma veya da kökünü alma. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle, pardon, kare alma dediğime bakmayın yani, daha doğrusu üstüne hesaplama. Bir, yine buraya yorum satırı şeklinde not düşelim. Diyelim ki, Python'da çift çarpı işareti üst alma anlamına gelir. Anlamına gelir nokta.
Ne dediğini anlamadım.
Python'da çift çarpı işareti üst alma anlamına gelir. Ya da üst alma.
Honor Dorcas has left the meeting.
Onur şimdi çıkmış. Bunu nasıl yapacağız? Çok basit. İki kere çarpıya basacağız. Hadi gelin yapalım. Önce şöyle yapalım. Print diyelim. Print. Açtık parantezi yine arkadaşlar. 5'in kaçıncı kuvvetini alalım sizce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000, 2000, 10.000. Kaç istersiniz?
5 olsun. Bir
tamam.
Left, left parent.
A diyoruz
A,
parantezden hemen sonra.
Numerically kapattım.
İki kere çarpı işaretine basıyoruz. Bastım ve 5 yazdım.
Honor,
ve parantezi kapattım. Satırım şöyle oldu.
1A equals 11P.
O satır değil, her iki satır. 11. satırımız şu. Print.
R, I, N, T. Left parent.
Aç parantez.
Dayavas. A.
A.
A star.
Star çarpı yani.
Star.
Çarpı. A. Çarpı. Çarpı. 5.
Right parent.
Ve parantezi kapattım.
Right.
Bu arada 5'in yerine istersek A yazabilirdik yine. Zaten çünkü A'yı biz 5'e eşitlemiştik en başta hatırlarsanız değişkenlerde. Şimdi dosyamı yine kaydediyorum ve
C Windows C.
Alt tab yaptım. Siz şeye geldim. Komut istemine geldim. CMD action'ıma geldim. Enter yaptım ki. Şey, yukarı ok yaptım. Hem şimdi enter yapıyorum.
3125. C.
Gördüğünüz gibi dedi. 3125. Yani 3125. 5 üzeri 5 3125 eşitmiş. Direkt olarak karşımıza sonucu çıkardı. Yine matematikte kullandığımız bu sefer bir şeyin kökünü alma.
P. Palindo.
Ya da atıyorum 5. dereceden kökünü alma. 10. dereceden kökünü alma falan. Şimdi önce yine printli kısmımıza geliyoruz. Bir adet yorum satır işaretini koyuyoruz.
Right.
İndik aşağı satıra. 12. satırdayız. 12. satıra şöyle bir not düşmek için yine Ctrl Alt 3 ile yorum satırı açıyoruz. Ve buraya yazıyoruz ki kök derecesi alınmak istenen ifade için kullanılması gereken kalıp parantez içerisinde bir parantez açtım. 1 bölü köktür. Parantezi kapattım. Nokta dedim. Örneğin.
1 bölü köktür mü? Yani tam
evet, 1 bölü köktür. Şimdi örnekle daha iyi açıklayacağız.
Comma,
örneğin
space, space. Gibi,
eğer 5. dereceden kökünü almak istiyorsanız parantez açtım. 1 bölü 5 kapa parantez yazabilirsiniz dedim. Nasıl oldu bu satırım? Aynen şöyle oldu. Okuyacağım.
12 coke, there is a number, coke.
Kök derecesi alınmak istenen ifade için kullanılması gereken kalıp parantez içerisinde 1 bölü köktür. Örneğin eğer 5. dereceden kökü almak isteniyorsa parantez içerisinde 1 bölü 5 parantezi kapattık yazılır. Şimdi burada bir matematik bilgisi azıcık gerekiyor artık. Şunu düşünelim. Bir şeyin kare kökü aynı zamanda sayının 1 bölü 2 üssü değil midir? Ya da küp kökü dediğimiz sayının 1 bölü 3 üssü değil midir? Var mı cevap? Yani bu konu...
Evet diyeceğim de sesim gelmiyor galiba.
Yo,
kaç
geliyor.
Defa evet dedim.
Tamam.
Tamam şimdi o zaman.
Bu biraz da matematik bilgisi olduğu için biz de otomatik olarak bunu bu şekilde yazıyoruz. Şimdi o zaman biz aynı şekilde üst alma işaretini kullanarak, yani çift çarp işaretini kullanarak 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 10, 1 bölü 1000 falan yazabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer direkt olduğu gibi sayı çarpı çarpı 1 bölü x yazarsak, 1 bölü 5 diyelim. Bu sefer önce sayının birinci kuvvetini alır. Yani 5 üzeri 1 yapar, onu 5'e böler. Bunu engellemek için matematikte hatırlarsanız işlem önceliği dediğimiz bir şey vardı. Neydi bu? İlk önce parantez işleri yapılır. Bu arada matematiksel birkaç tane daha fonksiyon var da o fonksiyonlara şu an girmiyorum. Yeri geldiği zaman onu da kullanırız. Normalde Python'un pow diye bir fonksiyonu var kök almak için kullandığımız. Ama şu an ona girmedim. Bu biraz daha basit bir yöntem. O yüzden gelin bu kök alma işini nasıl yapacağımızı hemen görelim. Hatırlarsanız bizim bir c'miz vardı. 25 olarak tanımlamıştık bunu. Bunu gelin karekökünü alalım. Yazalım. Print. Print. Açtım parantezi. C dedim. İki kere çarpı çarpı yaptım. Yine parantez açıyorum. Burası çok önemli. 1 bölü 2 dedim. Ve parantezi kapattım. Yani bu aslında şöyle yazabilirsiniz bunu eğer isterseniz. İşte C'nin 0.5 üssü gibi. Yani 25'in 0.5 üssü. Parantezi kapattıktan sonra bir de ekstra print'in parantezini kapattım. Ve yani satırım şuna döndü.
R-P-R-I-N-T.
Aç parantez.
Left parent.
C.
C.
Çarpı çarpı.
Star, star.
Tekrar parantez açıyorum.
Left.
1 bölü 2.
Left.
Parantezi kapatıyorum.
Right.
Ve en sonunda ilk önce sayının parantezini kapatmıştık. Şimdi de tekrar bir parantez işaretiyle
right.
Print'in parantezini kapattık. Print. Aç parantez. C. Çarpı çarpı. Aç parantez. 1 bölü 2. Kapa parantez. Kapa parantez. Oldu. Kaydediyorum dosyama ve tekrar çalıştırıyorum. Bir alt tab yaptım. Yukarı yaptım. Hani biraz önce yazdığım komuta geldim. Enter yaptım.
5.0.
Gördüğünüz gibi 5.0 dedi. Burada atıyorum 3. kuvvetini sorsaydık, yani bize 1 bölü 3 yazsaydık. O zaman da bize küsuratlı bir sayı verecekti. Şu an hesaplayamıyorum. 3. şey kökü nedir 25'in diye. Zaten genelde de liselerde şey diye bırak. Yani kök 5 diye bırakırdık. 25 diye bırakırdık. Çok şey hesaplamazdık parasını. Hatırlatırım. Buraya kadar bir soru var mı?
Yapabildim. Sorum yok.
Enes. Okey, devam edelim şimdilik. Zaten herhangi bir yerde sorunuz olduğu zaman beni istediğiniz gibi durdurabilirsiniz. Şimdi yine bu 13. satırın başına gelip buraya da bir rakam işareti koyarak buraya da bir yorum satırı haline getirdik. Şimdi gelin son matematiksel işlemimize bakalım. Bu işlem ne? Hatırlarsanız biraz önce 15'i 5'e böldüğümüz zaman 3.0 dedi bize. Tam sayı vermedi aslında. Bize bir float sayı verdi. Yani kayan noktalı sayı dediğimiz sayıdan verdi. Şimdi neden? Çünkü bölü işlemi budur aslında. Küsuratlı sayılar çıkabilir orijinalinde. Biz sadece atıyorum hani 3 kere 5 15'tir. İşte şu kadar da kalmıştır diye hesaplıyoruz. Ama aslında bölmeyi dediğimiz işlem tüm küsuratlarıyla bize verilir. Bunu engellemek için yani bir sayıyı böldükten sonra çıkan sayının da int olması, integer olması, tam sayı olması için bir başka bir şeyimiz daha var. Matematiksel işaretimiz. Yazalım. Yine bir yorum satır açıyorum. Ctrl Alt 3 ile. Ne diyorum ki? Python'da çift bölü işareti bölünen sayıyı daha doğrusu böleni diyeyim. Bölüm mü oluyordu? Bölünen, bölen, bölüm. Evet, bölüm. Bölüm mü? Tam sayı cinsinden verir. Nokta. Örneğin 15 bölü bölü 3 eşittir 3 şey pardon 3 eşittir 5 olur. Şimdi tekrarlayalım bu satırı. Python'da çift bölü işareti bölümü tam sayı cinsinden verir. Örneğin 15 bölü bölü 3 eşittir 5 olur. Bir alt satıra geçtim şimdi. Hadi bunu bir örnek diyelim. Yine print diyelim. Print dedim. Açtım parantezimi. B bölü bölü A dedim. Parantezimi kapattım. Ve kaydediyorum şimdi. Kaydediyorum. Tekrar alt tab yaptım. Yukarı ok yaptım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi bu sefer 3 dedi. Normalde ne diyordu? Daha doğrusu 3 dedi. 3 dedi. Normalde 3.0 ya da 3.0 çıkıyordu. Ama şu anda direkt 3 yani 3 çıktı. Buraya kadar bir soru var mı? Var mı soru?
Bir an 5 çıktı. Ne yaptım dedim. Meğer C bölü A yaptığım için 5 çıkmış.
Olabilir. Orası sana kalmış zaten. Okey. Şimdi matematiği bugün burada bırakıyoruz. Yeter. Bu dosyamıza Ctrl W ile uğurluyoruz ve tekrar yeni bir Notepad dosyasına geliyoruz. Bu konumuzun adı işleçler ya da operatörler dediğimiz işaretler. Kısacası neler var bu işaretlerde? Büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir, eşit değildir, eşittir gibi neler var? İşaretler var. Aslında çok basit bunlar. Hatta işleçlerle mantıksal operatörler dediğimiz işte in, and, or gibi ifadeleri de bir arada işleyeceğiz. In, and, or dediğimiz şey ne? Mantıklı hatırlar mısınız? İşte P ve Q, P ise Q, P veya Q gibi şeyler vardı. Bugün şu anda da ona başlıyoruz. Bu konu koşullu ifadelerde karşılaştırmalar yapmakta son derece önemli bir konu. O yüzden bu konunun önemi büyük. Hadi başlayalım. Önce hızlı bir şekilde yorum satırları halinde ya da yorum satır yapmayalım burayı. Size geçen hafta karakter dizilerinde 3 çeşit yöntemden bahsetmiştim. 3 tırnak dediğimiz bir yöntem vardı. Bu uzun metinler için veya da işte atıyorum Python kütüphanelerinde yardım dosyalarını yardım şeylerin metinlerini anlatmak için kullanılan metinlerdi. Gelin buraya önce bir tane 3 nokta 3 tane tırnak koyalım. 1, 2, 3 koydum. Şuna da bakayım. Boşluğum var mı? Ha, boşluğum yokmuş. Arada 3 tane tırnak yaptım. Birinin sol tarafındakiyle. Burada kesme işaretini kullanamazsınız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 3 tane yaptıktan sonra enter yap ve yazıyorum. 2 nokta eşittir işareti diyelim. Eşittir için çift eşittir kullanılır. Nokta dedim. Boşluk verdim. Yanına 2 tane eşittir koyuyorum. Eşittir dediğimiz 2 nokta shift ve 0. Arada 2 tane bastım.
To a sitter, I said sift a sitter calendar equals
Hatta şöyle anlatayım bunu. Hatırlarsanız geçen hafta işte değişkenleri anlatırken tek eşittirin atama işleci olduğundan bahsetmiştim. Ama burada direkt olarak biz bir şeye denk olup olmadığını soruyoruz. Denklik kontrol ediyoruz. Bir şeyi bir şeye atamıyoruz. Eğer tek eşittiri kullansaydık atama olurdu. Peki denkliği kontrol etmek demek ne demek? İkisinin de birebir aynı olması anlamına geliyor. Birebir aynıysa ya da ikisi de aynı çıktığı true ya da false, doğru ya da yanlışı veriyorsa bize doğrudur. Daha sonra true'yu veriyorsa doğrudur. Şöyle düşünün. Büyük A eşit küçük a desem sizce bu birbirine denk olur mu? Olmaz mı?
Yani büyük A'ya başka bir şey tanımlamış olsak ve sonra ona eşitlesek mi?
Bunun ikisini karakter dizisi olarak düşün. Tırnak, büyük A tırnak, eşit tırnak, küçük A tırnak. Bu işlemin sonucunda true ya da false diye bir şey dönecek bize. Bu true mu olacak yani doğru mu olacak yoksa yanlış mı olacak?
Neye göre? Görünüşüne göre false olur, okunuşuna göre true olur.
Yanlış. ASCII değerlerine baktığımız zaman karakterlerin büyük A'nın matematiksel kodlanmış biçimi yani o binary kod dediğimiz ilk haftada kodlanış biçimi küçük A'dan farklıdır. Dolayısıyla ikisi birbirine denk değildir bu ifadeler. O yüzden çıktımız yanlış olur. Okunuş falan filan yok. Bilgisayar buna bakmaz. Bilgisayar üretilen çıktıların sayısal değerlerine bakıp ona göre karşılaştırma yapar. Şöyle bir örnek daha verelim. 7 eşit eşit 3 desem 7 eşit 3'e denk olur mu?
Olmaz. False olur.
Evet. Peki true eşit eşit true desem doğru eşit eşit doğru.
O zaman doğru olur.
Güzel. Peki 3 eşit eşit 3.0 desem.
Bence doğru ama bilemedim. Emin olamadım yine. Yani şey gibi düşündüm. 4 eşit eşit 2 çarpı 2 gibi bir şey demek gibi bir şey sanki bu. Sonuçta doğru.
Doğru. Çünkü değerleri aynı. Eğer sonda atıyorum 3 eşit eşit 3.0000001 deseydim bu sefer
yanlış olurdu.
Evet. Dolayısıyla denklik ifadeleri önemlidir. True false üretirler, doğru ya da yanlış üretirler ve biz bu doğru ya da yanlışlara göre işlem yaparız, koşulları belirleriz, bla bla bla. Şimdi denklik üzerine bu kadar konuşmamız yeter. Artık bir sonrakine geçelim.
2 3
büyük tür miktar üreti 2.3 üreseydim ve büyüktür dedim.
Greater.
Greater dedi. Bunu yapmanın kısa yolu da arkadaşlar shift ile birlikte z'nin hemen sondaki tuşa basmak. Yani aslında ne oluyor? Kontrolün üzerindeki shift'e bastığınız zaman o shift'in hemen yanındaki tuşa basıyorsunuz. Tekerle büyüktür
yapıyorsunuz. Greater.
Bunu da şöyle yapalım. Kısa yolu shift küçük küçüktür z'nin solundaki tuş. Şimdi bazı klavyelerde bu tuş olmuyor, küçüktür olmuyor. Bu klavyenizin İngilizce olup olmadığına bağlı değişiyor. Orada artık siz kendiniz bulacaksınız hangi kısa yol olduğunu. Yani şu an ben tam olarak hatırlamıyorum. Ö ya da Ç gibi bir şeydi ya. Onlardan birinde olması lazım ama gerçekten emin olun hatırlamıyorum. Yabancı klavyelerdeki şeyine, koşuluna. Büyüktür'e, küçüktür'e gelelim. Küçüktür'de zaten üste yazdık. Hani shift'in sonundaki tuşa shift siz basarsanız eğer o da küçüktür oluyor. Less ya da küçüktür.
Less, less.
Direkt. Küçüktür.
R.
Shift. Sesin sağındaki tuş. Ama kontrolün yukarısındaki tabii ki de. Sol shift. Şimdi küçüktür, büyüktür gördük. Eşit denkliği de gördük. Küçük eşittir var. Küçük eşittir. Küçüktür, eşittir işleminin bilişimden oluşuyor. Bu kadar basit. Küçük eşit ve büyük eşit.
Başlık.
Küçüktür, eşittir ve büyüktür, eşittir. Önce küçüktür, sonra eşittir.
Peki bir tane eşittir mi, iki tane eşittir mi yazılınca?
Tek eşittir. Hayır. İki tane eşit sadece iki şeyin birbirine eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ama küçük eşit ya da büyük eşit dediğin zaman sadece onun küçüktür hem küçük hem eşit olması koşuluna bakıyor. Ya da hem büyük hem eşit olması koşuluna. X birbirinden farklı. Tamam mıyız? Eğer burada okeysek son matematiksel koşulumuza bakalım. Bu da arkadaşlar eşit değildir. Bazen biz bir şey eşit olmasını istiyoruz ama bazen de eşit olmadığı durumda ne yapacağız? Ona bakmamız lazım. Bunun için de yazalım. Eşit değildir işareti ünlem ve eşittirdir. Ünlem eşittir koydum. Ünlem işareti shift 1. Eşittir işareti ise shift 0'dı. Ünlem işareti shift 1 eşittir. Eşittir işareti ise shift 0'dır. Şimdi buraya kadar okey mi arkadaşlar?
Tamam.
Kaba taslak olarak 4 tane şey gördük burada. Eşittir yani çift eşit denktir daha doğrusu. Büyük eşittir, küçük eşittir, küçüktür eşittir ve eşit değildir. Diğerlerini anlamak kolay ama eşit değildir şimdi. Yani eşit olmadığı zaman nasıl bir koşul ya da işte nasıl bir fonksiyon ortaya koyacağız? Nasıl bir program ortaya koyacağız? Yani bu tamamen aslında size kalmış bir şey. Kullanıldığı yerler var ve hatta hiç de azımsanmayacak kadar fazla. Bunu söyleyeyim. Bir şey eşit değilse ne olsun gibi. Bunu kullanacağız. Örneğin atıyorum. Diyelim ki kullanıcılardan bir kullanıcı adı ve şifre isteyeceksiniz. Şifrenin uzunluğunun 8 değil, 6 değil, 7 karakter olmasını istiyorsunuz. O zaman yazacağınız koşul şey olur. Eğer şifre uzunluğu 7'ye eşit değilse bu 8'i de yakalar, 0'ı da yakalar, 100'ü de yakalar, 1'i de yakalar. Her şeyi yakalar. Bu şekilde bir kullanım alanına direkt kapatasa kafamdan şu anda böyle bir şey uydurdum. O yüzden bu da eşit değildir işareti de son derece önemli bir
seven.
Operatör işleş dediğimiz.
Seven.
Şimdi buraya 2 tane 3 tane boşluk bıraktım. Enter dedim. Hiç 3 noktayı en yukarıda açtım. O 3 noktayı kapatmıyorum. Ve buraya yazıyorum. Mantıksal operatörler ya da mantıksal karşılaştırmalar diyelim. Operatörler ya da karşılaştırmalar. Enter'la aşağı indim. Ne kadar hatırlıyorsunuz o mantık derslerini arkadaşlar lisede?
Konuşursam hatırlarım gibi sanki.
Güzel.
Üstlerine söylediğini de anlatma.
Şimdi dersin en başında biz C25, B15, A'ya 5 tanımlamıştık. Bana şunu söyleyin. C büyüktür 25 ve A büyüktür 10 işleminin sonucu bize true değeri mi döndürür? Yani doğru değeri mi döndürür yoksa yanlış değeri mi döndürür mesela?
Şimdi A 5 de değil mi?
Evet.
A büyüktür 10, 0 ama C büyüktür 25 de 0. Çünkü büyük değil, büyük şey eşittir. 0 ve 0. Yani 0.
Yani yanlış. Peki şöyle deseydik. C büyük eşittir 25 veya
yani 1.
A büyüktür 10.
1 veya 0.
Yani doğru ya da yanlış diyelim. Doğru veya yanlış.
Sonucu buradan nasıl gidiyorduk?
Sonuca gitmeye gerek yok. Bir veya sıfırsa yani bir şey doğruysa diğeri de ya da yanlışsa direkt birdir bunun işlemi. Çünkü başka bir olasılığınız yok. Ben veya Ali gelecek. Bu kesin bir ifade mi? Evet kesin bir ifade.
İkimizden biri gelecek bir.
Hı-hı. Aynen öyle kesin. Ama ben veya Ali gelmeyecek. Olumsuzluk var. Yok direkt sıfır gelmiyoruz. Ya da şöyle düşünelim. C küçüktür 25 veya A büyüktür 10.
Bu direkt Foster 0 veya 0.
Evet yanlış veya yanlış. Bunun doğruya gidecek bir kapısı yok. Doğruya açık kapı bırakmadık burada çünkü. İşlerinden bir tanesi de doğru olsaydı okey olurdu. Peki şu nasıl? C büyük eşittir 25 ve
1.
A büyüktür 10.
1 ve 0. Doğru ve yanlış.
Hı hı.
İşte bu noktadan sonrasını hatırlayamıyorum nasıl ilerlediğimizi.
Bu nokta yoktur arkadaşlar. V dediğiniz anda V'nin solundaki ve sağındaki önermelerin ikisi de doğru olmak zorundadır. Doğru olması için ifade edin. Doğru ve yanlış yanlıştır. Yanlış ve yanlış yanlıştır. Yanlış ve doğru doğrudur. Doğru ve doğru yanlış ve doğru yanlıştır. Doğru ve doğru doğrudur.
Tamam. Hatırladım şimdi.
Şimdi bunları niye kullanıyorum?
Sanki böyle eskilerden bir yeri beynimin bir yerinde saklamışım da sen söyleyince hop geri geldim.
Hep öyle. Hep öyledir o işler. Şimdi bunları niye kullanıyoruz? Bunlar bu koşullu ifadeleri yazarken, bir şeyleri kontrol ettirirken koşullarımızda çoğaldığı zaman kullanacağımız yegane yapılar olacaklar. Bunları anlamamız son derece önemli. Bu konuda bir sorun varsa bunu hemen yani kısa süre içerisinde çözmeniz güzel olur. Ben buraya da hemen hızlı bir şekilde yazayım. İlk önce V işaretini ya bunu aslında tamam, ben bunu şimdi derste yazmayayım arkadaşlar. Bu anlatılanlarla bu şekilde kalsın. Ben bunu dersten sonra bu dosyaya biraz böyle hani konu anlatımı şeklinde yazılı halde bırakacağım diyelim. Ve bu mantıksal operatörleri tanıyalım. And ile başlayalım. V. And iki nokta üst üste V ifadesi yazdım ve noktamı koydum. Şimdi A, D yani Adana, Niğde, Denizli şeklinde yazılabileceği gibi virgül. End işareti var bir de klavyemizde arkadaşlar. Shift 6.
And.
Nasıl yazılacağını duyamadım Adana'dan sonra.
Adana, Niğde, Denizli. İngilizce'deki bildiğin end. A, N, D şeklinde yazılabileceği gibi end yani shift 6. Shift ile D yazılabilir. İki tarafındaki ifadenin de doğru olması gerekir. Noktalı virgül. Aksi takdirde yanlış bunun çıktısını verir. Tamam mıyız? Yetişebildik mi?
Tamam. İnternetim gidiyor inşallah. Kapanmaz.
Tamam. Veya diyelim. Veya iki nokta üst üste. İki nokta üst üste. Or, ordu, Rize şeklinde yazılabileceği gibi dikey çubuk yani kontrol alt tire
vertical bar
vertical bar dedi yani dikey çubuk CTRL artı alt artı eksi yani hemen backspace geri silme tuşunun solundaki kısa yolu ile de yazılabilir. Aşağı indim. Solundaki ya da sağındaki ifadelerden birinin doğru olması ya da iki ifadenin de doğru olması olması doğru çıktısını üretir. İki taraf yanlış ise çıktı yanlış olur. Buraya kadar okey miyiz?
Buraya kadar tamam. Şey, boşluğun sağ tarafındaki kontrol altla da oluyor denedim.
Tabii ben genelde onunla yazıyorum zaten. Onu kullanıyorum.
Hani kontrol CTRL artı alt deyince ilk önce ayrı ayrı kontrol ve alt diye düşündüm. Ama ikisi de oluyor.
Evet evet, ikisi de kullanabilirsin. Şimdi son iki tane ifademiz kaldı arkadaşlar. Bu konunun biraz soyut olduğunu biliyorum ama gerçekten operatörlere yani koşullu ifadelere girmek için bunlar çok önemli, şu ifadeler. Bunları oturtmadığımız sürece koşullu ifadeleri tam olarak oturtamıyoruz. Yazamıyoruz. Yani mantık o ilk hafta konuştuğumuz gibi algoritmik düşünme, algoritmik bir şey tasarlama derken tam olarak bundan bahsediyorduk. Mantık burada bir programı işaretmede son derece önemli bir hale geliyor. Buraya atlarsak ya kodlarımız çok karmaşık hale gelir ya da biz istediğimiz programın mantığına oturtamadığımız için kodu yazamayız. Kod bilgisinden değil yani kod bilgimiz ne kadar iyi olursa olsun fark etmez ama bu temelleri oturtmamız belki kod bilgisinden çok daha önemli. Çünkü bilmediğiniz halde bir fonksiyonu bilmezsiniz. Çıkarsınız 50 satır kod yazarsınız ama fonksiyonun yaptığı işi zaten yaparsınız. Şimdi devam edelim. Ama mantığı bilmezsiniz. Belki 500 satırlık bir kodla bile onu yapamayabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. İki tane ifademiz kalmış dedim. Bunlardan birisi not. Not. İki nokta. Değil. Şimdi. Bu arada bunların hepsini yazılışın örnek zaten birazdan göstereceğim. Sorun değil. Bu ünlemle de gösteriliyor. Biraz önce eşit değildir derken aslında not'tan bahsettik arkadaşlar. Ünlem işareti yapıyoruz. Shift 1 ile gösterilir ya da not olarak yazılabilir. Enterladım. Bir ifadenin olumsuzunu arar. Tek başına kullanılır. Örneğin C'yi 25 demiştik. Not C eşit eşit 30 dersek yani C 30 değildir dersek bu doğru mudur yanlış mıdır?
Doğrudur.
Evet aynen öyle. Bu duruma göre değiştiği için buna herhangi bir şekilde işte şu çıktı üretir, şöyle çıktı üretir gibi yazmıyorum. Bunu tamamen siz kendi kodlarınızla manipüle edebiliyorsunuz.
Black.
Bu son ifademiz. İzmir.
ID.
İde. İçinde. in iki nokta üst üste içinde. Bunun bir klavyede kısa yolu yok. Direkt iğne şeklinde yazılıyor. Bir ifadenin ya da elemanın verilen dizi içerisinde olup olmadığını kontrol eder. Nokta. Tırnak tırnak tırnak dedim. Üç tırnağımı koydum ve bu alandan artık dosyamızın yardım metninden çıktı. Buraya kadar var mı bir soru arkadaşlar?
2138.
Şimdi en sonuna 3 tane tırnak koydum. Başına da koyduğuma göre bu komple alan yorum kısmı olarak mı görünüyor?
Yok. Olacak. Yorum değil. Yorum değil. Burası bir karakter dizisi. Biz uzun bir karakter dizisi oluşturduk aslında. Python'da genellikle yardım dosyalarında bunu bir alışkanlık olarak şey yapabilirsiniz. Yani kendinize katabilirsiniz. Bir dosyanın girişinde bu şekilde o şeyle ilgili, dosyayla ilgili ya da o kütüphaneyle, modülle ilgili yardım metinleri bu şekilde yazılır. Ki kullanıcılar direkt olarak bunu okuyabilsinler diye. Biz de şu anda aslında bunu yaptık. Bunu eğer bir tane değişken atarsanız o değişkeni sizin gibi kullanıp manipüle edebilirsiniz. Tamam? Hatta birazdan onu yapacağız. Şimdi bunlar tamam olduğuna göre bir ara ister misiniz? Dinlenmek iyi olur diyorsanız okey. Çünkü artık koşullu ifadelerde bir şeyler yazmaya başlayacağız. Ne dersiniz?
Ne kadar konu kaldı? Güzel gidiyor bir yandan. Bilmem.
Üç tane koşullu ifadesine bakacağız. Bir tane koşulları kullanarak kullanıcı girişi uygulaması yazacağız. Doğru ya da yanlış onu kontrol edeceğiz. Bir tane de belki karakter bulma yazarız bir şeyin içerisinde. Ve bu biraz önce işte A eşit değildir B falan filan gibi şeyler söylemiştim ya. Onlara örnek veririz. O kadar. Yaklaşık olarak bir saatimiz
bence
daha
iyi
var
gidiyor.
Yani.
Ben iyi gidiyor şu anda.
Enes?
Konsantrem yerinde. Diğer arkadaşlar bilmiyor.
Güzel gidiyor hocam. Devam edebiliriz.
Tamam. Harika. O zaman devam edelim.
22.
Şimdi gençler ve geç kalanlar. Python'da koşullara başlayalım. Python'da temel olarak 3 tane koşul kelimemiz var. If, elif ve else. Else diye yazılıyor. Diğerlerinin yazılışları aynı. If, ife, elif, ele, ife ve else. Bunlar ne demek? İlk önce if. İngilizce anlamını biliyorsunuz zaten. Bir şey ise, işte hava yağmurlu ise, if hava yağmurlu, böyle anlatayım. Dışarı çıkma. Hava karlıysa kayaklarımı alırım ya da kar top oynarım. Bunların hiçbiri değilse pikniğe giderim. Bakın 3 tane şey söyledim size şimdi. 3 koşul ve 3 koşula bağlı 3 tane de yapacağım şey. Hava yağmurlu ise. Matematikten çıktık. Nurşen abla gitti. Tabii bu kadar. Bu ilk koşulumuzdu havanın yağmurlu olması. Arkasından dedik dışarı çıkma. İkinci bir koşulumuz vardı ama Python ikinci koşulları if ile yazmanıza izin vermiyor. Bunun yerine koşulun devamı olarak elif kullanıyoruz. Çünkü durumumuz hava. Hava değişirse bu üç ihtimal olur. Havanın farklı durumlarına bağlı. Eğer biz if hava yağmurluysa şu olsun dersek, altına da if hava karlıysa şu olsun dersek ve altına da if hava bunların hiçbiri derse else dersek, şu olsun dersek Python 3 tane koşul birden çalıştırır. Bunu en güzel örnek şöyledir. Şudur. Diyelim ki C25 değil mi? Bir koşul yazdım. If C büyüktür 25. Ya da şöyle diyeyim. If 5 büyüktür C. Yok 5 küçüktür C diyelim. Ya da durun yani şöyle bir şey yapayım. Aynen şu daha iyi örnek olacak. Sınavda 3 tane not var diyelim, tamam mı? Eğer 90 aldıysanız AA geliyor notunuz. 70 aldıysanız BA geliyor. 50 aldıysanız CC geliyor. Okey mi? Eğer sizin notunuz 80 ise this is bir koşul yazdıysanız buraya if not büyüktür 50 diye notunuz hem CC olur hem BA olur hem AA olur. Bunları engellemek için aynı durumun farklı çıkış noktalarını kapatarak elif yapıyoruz. Şimdi yazarak biraz işin içine girelim artık. Çünkü çok konuştuk. Çok teoriye girince de ne oluyor? Çözülmüyor. Yazalım. Python'da bu ifadeleri yazmak kolaydır. Yazalım. Diyelim ki if 3 küçüktür 5.
Şimdi if'ten sonra bir işaret koyuyor muyuz ya da parantez açıyor
Hayır.
muyuz?
Hayır. If boşluk 3 küçüktür 5 ve 2 nokta üst üste koyuyoruz. Bu önemli. 2 nokta üst üste son derece önemli. 2 nokta üst üstenin yapılışı da shift ile birlikte noktadır.
Black hole.
Tamam mı?
23, 3, 5, 24.
Okey mi arkadaşlar? Satırımız şu oldu. If boşluk 3 büyüktür. Yani shift ile birlikte küçüktür. Z'nin solundaki tuş ya da işte atıyorum. Hemen sol shift'in yanındaki tuş. Ve 5 2 nokta üst üste. Yani shift ile nokta.
24.
Bunu yaptıktan sonra genelde Python'da bir kuraldır. Bu tarz koşul blokları, döngü blokları, fonksiyon blokları, sınıf blokları. Bunları blok diyoruz, yapı diyoruz. İçeriden başlar. Yani 4 kere boşluk yapacağız. 1, 2, 3, 4. Bir kere de yapsanız olur ama kod okunabilirliği açısından 4 boşluk idealdir. Ya da bir kez tab tuşuna basarsanız otomatik olarak bize 4 boşluk verdiğini bize 4 boşluğu otomatik olarak verir. Ne dedik? If 3 büyük küçük büyük küçüktür demiştik. Özür dilerim. Küçüktür demişiz. Dolayısıyla sadece o shift'in yanındaki tuşa basmanız yeterli arkadaşlar. Shift'le birlikte shift'in yanındaki tuşa basmanıza gerek yok.
24.
Diyelim ki print aç parantez sayı
A,
tırnak
S,
bu arada artık içine bir şey yazacağız. Aç parantez tırnak S, sayını yalnız 5'ten küçüktür. Nokta dedim, tırnağı kapattım ve parantezi kapattım. Enter'ladım. Şimdi tekrar otomatik olarak 4 boşluk verdi bize Notepad Plus. Bu 4 boşluğu sileceğim. Çünkü değilse diye bir koşul oluşturacağım. Önce 4 tane boşluk sildim. Else yazıyorum. Edirne.
Ben yeni satıra mı geçtim bir dakika?
Evet, printten sonra nereden yeni satıra mı geçtim?
Print'i aynı satıra yazdım, değil mi? Yani if'leri yazdım.
If'leri yazıyorum. İki noktayı koyuyorum. Enter'a basıyorum. Aşağıya geçiyorum. Bir alt satıra geçiyorum. Orada
boşlukları bıraktım.
Boşlukları bırakıp ya da tab'a basıyorsun. Sonra print aç parantez işte tırnak sayı 5'ten küçüktür nokta tırnak yapıyorum. Parantezi kapattım tekrar.
Tekrar yeni enter'a basıyorsun.
Anladım. Evet, tekrar enter'a gidip basıyorum. Ama bu sefer otomatik olarak boşluk verdi. O boşlukları sileceğim. 4 tane boşluğu. Okey mi?
Blank.
Bu tarz yerlerde sol sağ oklarla kontrol edebilirsiniz.
Bir dakika bekletebilir miyim? Şey, onu kontrol ediyorum. Doğru yerde tamam. Satıra geçmemişim.
Tamam mıyız Gizem?
Boşlukların nerede olduğunu kontrol edemiyorum. Sayıyı okuyamadığım için. Bir dakika. Ha, blank'ten sonra space. Anladım.
Evet, blank demek yeni satıra geçmek demek.
Yeni
orada.
Satıra geç. Evet, anladım.
Tamam mı?
Tamam.
Şimdi.
Else
dedik. Tekrar iki nokta üst koyuyoruz. Else'den sonra Edirne, Lüleburgaz, Samsun, Edirne. İki nokta üst üste.
20, blank, blank.
Bir alt satıra geçtim. Bir kez tab tuşuna bastım ya da 4 kere boşluk tuşuna bastım. Siz dosya type'ını henüz ayarlamadığınız için belki olmayabilir. Buraya da print yazıyorum.
Else'den sonra alta mı geçiyorum?
Else 2 nokta üst üste shift nokta. Else tamam. 2 nokta üst üste enter alt satıra geçiyorum. 4 tane boşluk verdim ya da tab tuşuna bastım.
Print
dedim. Parantezimi açtım. Tırnak. Sayı 5'ten büyüktür. Nokta tırnak dedim. Hatta büyüktür ya da eşittir
right
diyelim.
Quote, right
tam olsun.
Quote,
büyüktür, boşluk ya da eşittir
20, right, quote, right, right.
Diyoruz. Ve dosyayı kaydediyoruz.
Farkly, kate, the lettersum, kut, wapi, period.
Ne diyelim buna
one,
dosya adına?
Basilik.
Kosul diyelim. Kosul. Şey genelde kullanmıyorum ben Türkçe karakter dosyasında. Kosul nokta py dedim.
Ne diyeceğim?
Belgelerim. Kosul. Evet kosul. Belgelerim klasörü de otomatik olarak kayıtlı olduğu için tekrar klasör seçmemize gerek yok. Enter dediğim anda belgelerim klasöründe dosyamızı açacak. Hemen bakalım.
T. Numar 0000 right quote right see users Dennis documents castle pi no.
Evet koşul pi açmış. C users Dennis documents da.
See windows.
Şimdi gidelim.
Greater.
Komut seçtim ha. Burada yazıyorum. P-Y, Pırasa Yozgat, boşluk, kosul, nokta, Pırasa Yozgat. Enter'lıyorum. Muhtemelen hata alacağım.
Sayın is best in Kasuktur. See user.
Gördüğünüz gibi biz koşulumuzu if 3 küçük 5 dediğimiz için direkt sayınız 5'ten küçüktür dedi. Peki bunu değiştirelim. Yani sayıyı değiştirelim. Ne hatası? Indentation error'dur muhtemelen. Insert X yaparak kontrol edebilirsin. Bu şeydeki eksi, numaratördeki eksiyi.
Insert X'i mi?
Numaratör kapalıyken just PC yani. Ya da yok numaratör de var ya da
insert.
Just PC'nin içine geç şeyde. Şey klavyesini sen laptop mu?
Ya fark etmez ikisini kullan. Insert eksi değil mi?
Evet numaratördeki.
Hiçbir şey söylemiyor.
Insert'e basarak o zaman yumuşak ya yapsana.
İkisini de denedim.
Yumuşak ya. He o yüzden yapmıyormuş. Numaratör kilidi kapalıymış. Şey açıkmış. Şimdi yap. Kapat numaratörü.
Bak şimdi. Numara kilidi kapalı.
Heh, tamam şimdi insert eksi yap.
Tamam.
Aşağı koruklarla git bakalım. Ne diyor? Duyulmuyor çünkü çok fazla.
Bir dakika.
Heh, daha iyi. Şöyle ses kesiliyor arada. Sen şey yapabilir misin? Heh, sayı pi.
P-Y. Sayı nok. Bir dakika. Sayı bir önceki.
Evet sen oraya P-Y boşluk kosul pi yaz.
Tamam.
Yanlış yazdın onu. Başında bir kesme işareti olmuş onun. Tekrar yaz şimdi hiçbir şey yazmadan.
P-Y boşluk.
Kosul nokta pi. Heh. Ha, bir yanlış yapmışsın. Yazılımsal bir
Line
hata
14
yapmışsın.
diyordu bakayım.
Git satır 14'e bakalım.
Aa,
Ha.
tırnak yok.
Evet, bak kendi fark ettin hatayı.
Şimdi yapıyorum.
Heh,
Evet
oldu.
oldu. Heh.
Tamam, güzel. Şimdi gidelim dosyamıza. Bu sefer o 3 küçüktür 5'i değiştirelim ve diyelim ki 3 büyüktür 5.
25 else 23 35 5
less diyor. Less'i
less.
Sildim. Bunu büyüktür yaptım. Shift küçüktürle birlikte. Ve şimdi kaydediyorum. Bakalım bu sefer hangi koşul çalıştıracak? 3 otomatik olarak 5'ten büyük olmadığı için, yani bu if değeri, if koşulu doğru true değerini döndürmediği için otomatik olarak alt koşula inip o kontrole bakacak. Acaba orası mı doğruyu döndürüyor diye.
See.
Korok yaptım, enter yaptım. Gördüğünüz gibi sayı 5'ten büyüktür ya da 5'e eşittir mesajını verdi. Yani else'in altına değilse koşul bloğunun altına yazdığımız çıktıyı verdi. Şimdi if ve else'te
bu sefer direkt
anlaşılmayan
oldu.
Bir şey var mı? Güzel, harika. Buraya kadar okey miyiz arkadaşlar? Enes, bu arada dinlerken de insanın kafasında soru olabilir. O yüzden rahat ol. Hani uygulamıyorum diye soru sormama hakkına sahip falan değilsin. Soru sorma hakkına her zaman sahipsin. O zaman devam edelim.
See. 26 print save.
Şimdi if ve else'i kullanmak bu şekilde böyle. Burayı yorum satırına alalım isterseniz.
22,
yani
23 if I.
If'in başına gelelim, bir rakam işareti koyalım.
24
alt satıra
p.
gelelim, bir daha rakam işareti
20,
koyalım. Alt satıra da bir daha koyalım
20.
Ve en sondaki print'te de bir daha koyalım. Rakam işaretlerini koyalım. Otomatik olarak boşluk yaptı
blank,
bu arkadaşlar. O boşlukları silin isterseniz çünkü.
Blank, blank, blank, 26 print set blank.
Enter yaptığınız anda otomatik olarak boşluk yapıyor. 4 tane boşluk veriyor. Onları silin arkadaşlar. Sıkıntı olmasın. Sonra tekrar invitation error mesajını almayalım. Şimdi siz de şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki bir sıcaklık tanımlayalım. Bu Elif'in örneği olacak. If, Elif ve Else üçünü bir arada kullanacağız. Bir sıcaklık değeri tanımlıyoruz. Diyoruz ki sıcaklık eşittir dedim. 35.
6.
Sıcaklık eşittir 35. Bu arada tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu else'in altındaki print'ten sonra enter yaptığınız anda otomatik olarak 4 tane boşluk verecek. Kayıttan izleyenler arkadaşlar için söylüyorum. O boşlukları silin. Eğer o boşlukları silmezseniz indentation error gibi bir hata alırsınız dosyayı çalıştırırken. Indentation error. Okey.
İlk satırda boşluk verdi. Bir daha sıcaklıktan sonraki satırda boşluk vermiyor artık bence.
Onu da vermiyor. Onu da vermiyor artık. Bir kez sildiğin zaman devam etmediğini anlıyor ve herhangi bir şey vermiyor. Şimdi bir sıcaklık değeri tanımlıyorum. Buraya yazdım. Sıcaklık eşittir 35.
29 sıcaklık equals 35.
Equals 35. Bu arada dediğim gibi ben hata mesajlarını daha iyi anlamak için her seferinde Delinquents kullanıyorum ama isterseniz yorumlara yazın, isterseniz özelden yazın, işte Gmail'den yazın, ne bileyim telefon numarama iletin. Yani Yelda'yı da kullanmaya çalışabilirim. Çok verim almayız bence ama istenirse hani derse siz belirliyorsunuz. Bunu da yaparız. Şimdi sıcaklık eşittir 35 dedik. Şimdi diyelim ki bir tane if koşulu açalım. If dedim.
If.
Boşluk dedim. Sıcaklık küçüktür 15 2 nokta. Sıcaklık küçüktür 15 2 nokta. Enter'la işaretledim. Boşluk verdim. İsterseniz boşluk verebilirsiniz. İsterseniz dosyayı kaydettikten sonra, yani PY yaptıktan sonra bir kez tab yapıp 4 boşluk vermesini otomatik sağlayabilirsiniz. Dedim ki print aç parantez tırnak hava soğuk nokta tırnak.
29
Burası okey.
Right, right,
herkes yazdım burayı. If sıcaklık küçüktür 15 2 nokta üst üste aşağı indim 4 tane boşluk verdim. Print hava soğuktur. Print aç parantez tırnak hava soğuk nokta tırnak kapa parantez. İndim aşağıya. Otomatik boşluk veriyor yine arkadaşlar. Sildim boşlukları. Sildim. Elif dedim bu sefer. Edirne, Lüleburgaz, İzmir, Fatsa. Boşluk dedim. Sıcaklık büyüktür 15. 2 nokta üst üste. 2 nokta üst üste. Ve enter'la aşağıya indim. Bir kez tap yaptım. 4 tane boşluk verdim. Print. Aç parantez. Tırnak. Hava ılıktır. Nokta. Tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enter dedim. Yine 4 tane boşluk var. Onları sildim.
Başlık. Blank.
Elif dedim tekrar. Bu arada if'ten sonra tekrar if kullanamazsınız ama if'ten sonra istediğiniz kadar elif kullanabilirsiniz. Eğer durumunuz aynısa. Yine sıcaklık diyorum. Sıcaklık küçüktür. Pardon.
Less.
Büyüktür. 30 artık iyice daralttım alanını. İlk nokta üst üste koydum. Enter dedim. 4 tane boşluk yaptım ya da taba bastım. Print, aç parantez, tırnak, hava, sıcak, nokta, tırnak ve kapa parantez. Yine enter yaptım. 4 tane boşluk geldi. Onları
başlık, blank.
Kaydediyorum. Geçtim alt taba. Kobold satırıma. Yukarı ok yaptım. Enter'ya bastım.
Havalıktır. See users Dennis documents.
Havalıktır dedi. Ama bir altındakini söylemedi. Neden? Sıcaklık değerimiz 30'dan büyük değil mi? Büyük. Şimdi bundan önce hemen bir sorun var mı buraya kadar? Onu soralım. Ondan sonra buradaki alt koşula neden inmedi? Onu açıklayalım. Var mı sorun?
Burada bir şey eksik yazdık değil mi? Yani kaçtan büyüktür yazdık? 30'a kadar. Hani şundan büyük, şundan küçük diye eklememiz gerekiyordu değil mi?
Evet. Birincil problemimiz bu. Ama bir de mantık bir hata var burada. Daha doğrusu mantıksal bir hata demeyeyim de. Elif'in bir özelliği var. Şimdi dedik ki arkadaşlar koşul ifadeleri içerisindeki doğruluğunu kabul eder, pardon sorgular, doğruysa ona göre çıktı verir, yanlışsa bir alttaki koşula geçer eğer varsa. Şimdi biraz önce anlatmaya çalışacağım şey ama çalışamadığım, anlatamadığım şey oydu. Eğer iç içe if yazarsanız, yani if şu, if bu, if bilmem, if zart sur, zaten hata verecektir ama diyelim yazdınız. Program 6 doğru tüm koşulları çalıştırır. Yani aynı anda şunu yazdırır. Hava ılıktır, hava sıcaktır, hava çok sıcaktır. 3 durumda yazdırır. Çünkü if koşulları alta, kendisi doğruysa bile alta bakmaya devam eder. Alt tarafa inmeye devam eder. Ve doğru olan her şeyi yazdırır. Ancak eğer bir elif koşulu varsa, if'ten sonra elif yaptıysanız, elif doğruysa eğer elifin içindeki koşul alta inmez. Asla kontrol etmez orayı. Birden fazla koşul durumunu kontrol edecekseniz if, elif, elif, elif, elif, else yapmanızı tavsiye ederim. Hatta zaten öyle olması da gerekir. Benim tavsiyem dışında. Şimdi gelelim hava ılıktırı engellemenin yoluna. Hatırlarsanız biraz önce sizlerle birlikte mantıksal operatörler dedik. İşte mantıksal operatörleri burada kullanacağız. Diyeceğiz ki tamam 15'ten büyük olabilir ama şundan da küçük olsun. Buraya kadar her şey okey mi gençler?
Tamam hocam.
Evet.
Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Bir şeyi kontrol ettik. Belli değişkenlerimizi oluşturduk. Sıcaklığı oluşturduktan sonra sıcaklığın sadece büyüklüğünü kontrol ettik. Büyükse dedik şöyle yap. Şu, 15'ten büyükse şunu yap. 25'ten büyükse şunu yap. 30'dan büyükse şunu söyle. Ama buradaki bir eksiğimiz vardı. Neydi o? Biz değer aralığı vermedik sıcaklık için. Dolayısıyla üst sınırı belirlemediğimiz için bize otomatik olarak tüm değerleri gösterdi. Bunu yapmak, bunu engellemenin yolu bu operatörleri, yani en başta kullandığımız mantıksal operatörleri kullanarak değer aralarını sınırlamak ve değer aralığını yeniden tanımlamak. Bunun için şöyle bir şey yapacağız şimdi. Gidelim dosyamıza tekrar.
Meeting enter. See windows.
Gittik.
See.
Şimdi dosyamızın ilgili kısımlarında
36.
Şöyle bir dakika. Bunu yapmayalım da nasıl yapalım biliyor musunuz? Bu kısımları yorum satırına alalım. Tamam mı? Bu kısımları yorum satırına alalım. Hem bu dosyamızda kalsın. If ya da elif'in, else'in kullanımının basit formatını bu şekilde görmüş olduk. Bu kalsın. Bunu yorumda alalım. Dosyamızda 28. Kalsın ve işte tüm kontrol sonra bakacaklar olanlar.
36.
Şurada if'in
sıcaklıktan itibaren
yok, başlıyor. Yok, sıcaklığın bir altından. If sıcaklık bla bla bla dediği yerden itibaren şey yapmaya başlayalım. Artık yorum satır açmaya başlayalım. İlk if'e, elif'e, ikinci print'e.
35 print AP.
Tekrar şuraya
36.
Koy.
Blank. Blank.
Yapmış mı hepsini? Tamam.
Şimdi inelim aşağıya. Bakalım bir orada boşluk kalmış mı? Boşluk vermiş mi? Onları siliyoruz. Şimdi buraya artık tekrar tanımlara girelim. If diyelim sıcaklık küçüktür 15. Bu böyle kalsın. Küçüktür 15 diyelim. Ve iki nokta üst üstümüzü koyalım. Enter'a basalım. Ve bir kez tab ya da 4 kere boşluk diyerek girişimize, girintimizi ayarlayalım. Ve buraya yazalım tekrar direkt. Print, aç parantez, tırnak, hava, soğuk, nokta, tırnak, kapa parantez. Enter'la aşağı inelim sonra. Boşluklarımızı siliyoruz.
Basılık, blank, blank, right, right, basılık, blank.
Yanlışlıkla fazla silmişim, o satırda sildik. Elif diyelim. Elif, sıcaklık büyüktür, 15. Şimdi burada size bir soru soracağım. Sıcaklık büyüktür 15, sıcaklık küçüktür 25 diye iki tane koşul koyacağız. Araya sizce hangi mantıksal operatör gelmeli? Operatörlerimizi hatırlatalım. V vardı, veya vardı, içinde vardı, değil vardı. Hangisi olursa daha mantıklı olur sizce?
Enes.
Evet, Enes.
Veya.
Ve bence.
İki farklı cevap.
In seven senior has lowered hand.
Veya ya da ve. Düşünelim. Sıcaklık büyük büyüktür 15'ten. Sıcaklık büyüktür 15 veya sıcaklık küçüktür 25 dediğimiz zaman ne oluyor? Sıcaklık büyüktür 15 değeri bize true değeri döndürüyor. Doğru değeri döndürüyor. Yani işlem doğru veya sıcaklık küçüktür 25. Sıcaklığımız 35'te 25'ten küçük mü? Değil. O zaman yanlış. Doğru veya yanlış ve doğru sonucunu üretiyor. Ama bizim sıcaklığımız 35. Biz burada yanlış değerini elde edelim ki alttaki elif koşulunu inelim. O yüzden onun da yöntemi sıcaklık büyüktür 15 ve sıcaklık küçüktür 25 olacak. Bu sayede bu döngü ve bu koşul bloğu yanlış değerini döndürecek ve bu koşul bloğunu kontrol ettiği zaman Python koşul bloğu yanlıştır deyip alttaki koşullara bakacak. O yüzden bunu sağlamak için araya V işaretini koyuyoruz. Ya da dilersek A, N, D yazıyoruz. Şimdi biz işaretle kullanmaya alışalım çünkü özellikle veri tabanı programlamada end işe yaramıyor. AND yazmak işe yaramıyor. Direkt shift 6 işe yarıyor. Hemen şimdiden buna alışkanlık olsun. End yazalım. Yani shift 6'ya basalım.
And.
End yaptık. Boşluk verdik. Yine yazıyoruz. Sıcaklık küçüktür 25. Ve iki nokta üst üste koyuyoruz. Yani bu satırımız şöyle oldu.
Deriz
boşluk.
E-A-S-K-A-K.
Sıcaklık
space
küçüktür. Less. Orada ben boşluk verdim ama siz boşluk derseniz boşluk vermeyebilirsiniz. Sorun değil o.
1, 5 space.
Küçüktür 15. Sıcaklık küçüktür 15.
And.
Shift 6'ya bastık. End yaptık. And.
S-A-S-A-K.
Sıcaklık.
5.
Küçüktür 25.
Colon.
İki nokta üst üste.
Colon.
Bir kez enter yapıyoruz. Bir kez tab yapıyoruz. Yani 4 boşluk verdik. Ve buraya yazalım. Print. Aç parantez. Tırnak. Hava. Ilıktır. Nokta. Tırnak. Ve kapa parantez. Enter'lıyorum. Boşlukları siliyorum.
Bazılık.
Satıra geçtim. Boşlukları sildim. Yine elif diyelim. Elif. Aç boşluk verdim. Şimdi sıcaklık büyüktür, sıcaklık küçüktür. Konuşamadım. Sıcaklık büyüktür 25. Sıcaklık büyüktür 25. Yine aynı. And. Shift 6'ya bastım. End yaptım. Sıcaklık küçüktür 30 dedim. İki nokta üst üste koydum. Yat satıra indim. Tab'a bastım. 4 boşluk verdi otomatik. Print. Aç parantez.
Bir dakika. End'den sonrasını anlamadım.
End. Sıcaklık küçüktür 30 bu sefer.
Ha, anladım.
Print dedim. Açtım parantezi. Pardon. İki nokta üst üste alayım. Sıcaklık küçüktür 30 dedim. İki nokta üst üste koydum. Aşağı indim. Tab'a bastım. 4 boşluk verdim. Print. Aç parantez. Tırnak. Hava. Sıcaktır. Nokta. Tırnak. Kapa parantez dedim. Bir kez daha aşağı indim. Önce boşluklarımı siliyorum.
Bazı
tane boşluğumu sildim.
Else.
Else yani else. Bu yukarıdaki koşulların hiçbiri doğru değilse. İki nokta üst üste koydum. İndim aşağıya. Verdim 4 boşluk tabla. Ve dedim ki print aç parantez tırnak hava çok sıcak nokta tırnak. Kapa parantez. Hadi diyorum dosyamı. Şimdi çalıştıracağım.
See Windows.
Bir kez alt tab yaptım. Yukarı bastım. Enter'lıyorum.
3. See users.
Ne filiz ya durum. Sayın yaşlık yanlışlıkla arkadaşlar.
See users Dennis documents by say. See users Dennis.
Buldum koşul dosyamı. Py koşul.py şeyini komutumu enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi sıcaklığı 35 olarak tanımladık. Önce program baktı. Sıcaklık 15'ten küçük mü? Değil. 35. Aşağı indi. Dolayısıyla yukarıdaki şey yanlıştı. Yanlışı gördü. Aşağı indi. Elif'e geldi. İlk elif koşulumuza. Baktı. Sıcaklık 15'ten büyük mü? Evet. Ama orada bir tane V var. Dikkat edelim. V dedi. Baktı tekrar. Sıcaklık 25'ten küçük mü? Hayır. O zaman bu da yanlış. 35 çünkü. O zaman bu bloğu da atladık. Bu elifi de atladık. Aşağı indik. Baktı. Sıcaklık 25'ten büyük mü? Evet. Ama bir daha devam ediyor. O koşul bitmedi. V demişiz. Baktı tekrar. Sıcaklık 30'dan küçük mü? Hayır. 35. O zaman çıktısı ne oldu bunun? Yanlış oldu. Yine aşağı indi. Else var orada. Baktı. Else ne demek? Yukarıdaki tüm koşullar yanlışsa o zaman yaz ki sıcaklık çok sıcak. Hava çok sıcak. Bakıyoruz 35 yukarıdakilerin hiçbirine uymuyor. O zaman else koşulu çalışıyor. Doğru olduğu için. Kısacası Python'da koşul işlemleri bu şekilde arkadaşlar.
Ben buraya de kadar... olmadı yine hava ılıktır gözüküyor.
Güzel. Hadi beraber senin kodlarını inceleyelim. İstersen sen bizde bir ekran paylaş ya da ses paylaş. Hangisini istersin? Tamam.
Evet.
Doğru değil mi? Buraya
evet. Evet. Burası okey.
Paladokin R I N T left paren quote H A V A space S O P U K period quote right paren
when e l i f space s i t a k l i k greater one five and space s i t a k l i k less two five colon when space space space space
p r i n t l e h a t a space i l i k t. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Evet, bazen boşluklar önemli olmayabilir ama genelde iki tane koşulu birbirinden ayırmak için o boşluğu kullanın. Yani o hem kodu başkası okuduğu zaman onun işine yarar hem de Python biraz daha iyi anlayabilir.
Nereye boşluk koymam gerekiyor, koymamışım.
Yukarıya gel, bir satır yukarıya gel. Evet, devam. Devam. İşte orada. O n'dir.
S-I-T-A-K-L-I-K less 2, 5, 2 less.
Geri gel.
N'den önce boşluk.
Büyüktür 15. Evet, n'den önce boşluk. Orada.
Tamam.
Şimdi devam et. Yine kodlara bakmaya devam edelim biz.
Bazlık, space, n, space, control s.
Kodlara yine bakmaya devam edelim. Sen devam et ama.
26, print left parent, r, t, i, n, t, left parent, quote, h, a, v, a, space, i, l, i, k, t, i, r, right parent, quote, right parent, n, e, l, i, f, space, s, i, t, a, k, l, i, k, greater, 2, 5, n, bazlık, space, 5, space, n, space, s, i, t, a, k, i, k, less 3, 0, colon, when, space, space, space, space, p, r, i, n, t, left, quote, h, a, v, a, space, s, i, t, a, k, t, i, r, period, quote, right parent, when, e, when, e, l, s, e, colon, when, space, space, space,
doğru. Yine L8 nokta üst üste doğru.
Space space space space space space 30 print left parent 29 colon space space space space space space 30 print left parent quote avasaksi quote right parent.
Tamam. Şimdi daha kaydet bakalım.
Şimdi bir daha yapıyorum.
Control S.
Hava ılıktır mı?
Evet.
Yine. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Kodlarını kopyalayıp bir chat'e atar mısın?
Bir dakika. Yalnız hepsini kontrol A yaparsam şeyler gider. Yukarıdakileri almama gerek var mı?
Dur, chat'ten atma. Chat'te kesebilir kodlarını. Kodlarını chat'te kesebilir. Koşul bloklarından bir tanesinde bir hata var gibi duruyor ama nerede hata var ona beraber bakıyoruz. Tamam. Sorun arkadaşlar tamamen benden kaynaklanıyor imiş. Şöyle. Şimdi eğer end işaretini kullanırsak end işaretinde kodlarımızı parantezler almamız gerekiyor. Kodlarımız değil de daha doğrusu koşul bloklarımızı. Şöyle anlatayım. İşte ekrana tekrar paylaşayım. Diyelim. Şimdi dediğim gibi yukarıda Python'da bu end ya da işte atıyorum or'u iki şekilde yazabiliriz. Bir, kelimelerle yani AND ve OR şeklinde. İki, işaretlerini kullanarak. End işareti shift 6'yı ya da control alt dikey çubuğu kullanarak yazabiliriz. Şimdi burada ek bir bilgi vereyim. Ben de şimdi farkına vardım bunun. Eğer harflerle yazarsak yani AND yazarsak end yerine, end işareti yerine o zaman ifadeleri işte A küçüktür B ya da B küçüktür A şeklindeki olan ifadeleri parantezlere almamıza gerek yok. Ancak ifadeleri shift 6 veya da or ifadesiyle kontrol alt dikey çubuk tire çiz eksi işaretiyle yazarsak o zaman koşul bloklarımızı parantezler içerisinde almamız lazım. Yani şöyle örnekleyeyim.
39 print of a saw 38 41 print of a 40 elif sikaklik 38 if sikaklik 15.
Mesela I diyor ki burada sikaklik if sikaklik less küçüktür 15 2 nokta. Bunda sorun yok. Bu olduğu gibi kalabilir. Parantez önemli değil.
Blank 13,
hemen alttaki şeyde elif bloğunda elif parantez içerisinde parantezimizi açıyoruz.
Sikaklik
sıcaklık
greater
büyüktür
15 right parent
parantezi kapattık
and
end işaretini koyduk.
Left parent
tekrar parantezi açtık.
Less
sıcaklık
25 right
25 dedik ve parantezi kapattık. Yani sıcaklık büyüktür 15 ve sıcaklık küçüktür 25 ifadeleri parantezde olmalı. Bunu ben kaçırdım. Kusura bakmayın. Tekrar düzelteyim. Kayda tekrar yani hatırlatmak gerekirse kayıttan izleyecek arkadaşlara. Bir önceki koşulları yazarken arkadaşlar Gizem'in de dediği gibi sadece o ilk koşulu değerlendirmiş. İkinci koşula hiç girmemiş. İkinci ifadeyi hiç kontrol etmemiş. O yüzden kodlarınızı bu şekilde yazarsak çok daha iyi olur. Şimdi tekrar hatırlatalım. Elif aç parantez sıcaklık büyüktür 15 kapa parantez end işareti yine aç parantez sıcaklık küçüktür 25 kapa parantez. Ya da elif sıcaklık büyüktür 15 AND boşluk yine sıcaklık küçüktür 25. Eğer entle yani and ile yazıyorsak paranteze gerek yok. Ama and işaretini kullanıyorsak parantezlere gerek var. Hemen altındaki en son elif koşulumuza bakalım. Elif final parantez. Sıcaklık büyüktür 25. Right kapattık paranteze. And işaretini koyduk.
Left parent.
Açtık parantezi.
Sıcaklık.
Sıcaklık.
Less.
Küçüktür. 30. 30 right. Dedik ve parantezi kapattık. 2 nokta üst üstemizi koyduk.
45 print of a sock sick hat.
Bu şekilde kodlara yeni baştan
bazlık
revize edelim arkadaşlar. Aksi takdirde Gizem'in aldığı hatayla karşılaşma olasılığımız yüksek. Gizem, bu değişikliği uyguladıktan sonra ne oldu?
Dediklerini yaptım ama şimdi de başka bir hata alıyorum. Şöyle ki.
Çok bir anlamıyoruz ya. Şöyle yapar mısın onu?
Bir dakika. Ha bak şöyle diyor. Most recent call last bir şeyler diyor.
Line'ına söylüyor. Line'ına bak bakalım hangi line'da?
Ben bir anladığımı tekrar edeyim.
Olur. Bak orada insert x'i yaptıktan sonra aşağı yukarı dolaşarak kontrol sağ soğuklarla kontrol sol sağlıklarla kelime kelime dolaşarak hatayı söylersen daha iyi olur.
En son satırdan bahsediyor.
Satır kaç demiş?
Ha. 27 satırda mu dedi? Sıcak yazıyormuş. Sıcak. Did you mean sıcaklık?
Ha. Evet. Evet. Tamam. Okey.
Bir dakika.
Undefined name. Bilinmeyen isim. Daha doğrusu tanımlanmayan isim.
Elif. Aç parantez. Sıcaklık büyüktür. Doğru yazmışım.
Devam et.
Büyüktür 25. Parantez. Boşluk. End. Boşluk. Ha. Sıcaklık. Şimdi bir daha deniyorum.
Tamam.
Ha, şimdi oldu en sonunda.
Güzel, güzel. Tamam, güzel. O sonunda
tamam.
Açtığımıza
yani
sevin.
Sıcaklık yerine sıcaklık 48. Yazdığım için did you mean sıcaklık?
Evet, güzel.
Bir hata alıyorum. Almışım.
Tamamdır. Undefined variable hatası. Tanımlanmayan değişken dediğimiz bir hata türü. Bulamazsa bu şekilde bir hata veriyor. Şimdi arkadaşlar son uygulamamıza geçelim. Son uygulamamız her gün yüzlerce kez kullandığımız kullanıcı giriş sistemlerinin temeli. Nasıl oluyor bu işler? Nasıl olacak bu işler? Şimdi önce yukarıdaki o sıcaklıkla ilgili olan kısımları artık bir şey yapalım. Yorum satırını alalım. Bir daha karşımıza çıkmasınlar.
39 print of a socket. 43 I.
Geliyorum ifin başına.
3 E.
Tamam, 4
E.
Koydum, bunu koydum.
4 48 E. 4 E.
Falan koyuyorum.
Peki burada sıcaklık geçişi 35 yazdığımız yukarıda bir satır vardı.
Number space E. Right blank E. Basilic.
Önemli değil yani. RAM'den çok az bir şey gitsin. Çok önemli değil o.
45.
Şimdi tekrar yukarıdan onu bulup da 46, yorum satırını almakla uğraşmayalım.
48. Ama
sıcaklık tanımlasın bir şey olmaz. Şimdi gençler her şeyi yorum satırı yaptıktan sonra ilk kere bu enter ile alt satıra geçiyoruz. Tabii boşluklarımızı da verelim. Boşluklarımızı da silelim. Ve buraya bir tane kullanıcı adı tanımlayalım. Diyelim ki kullanıcı eşittir. Bir karakter dizisi olacak bu. Basit bir şey olsun. 123 kullanıcı tırnak kullanıcı eşittir. Tırnak 123 tırnak kapattım. Enter'la aşağıydım. Sifreye de sifre diyelim. Eşittir diyelim. Bu da tırnak 123 olsun. Çok basit.
49 sifir equals 100.
Şimdi iki tane satırımız oldu. You, kullanıcı eşittir.
Quote.
Tırnak
şimdi bir dakika 123. Benim beynim durdu. Bir yandan yapın. Kullanıcı tamam. Eşittir. Tırnak 123 tırnak mı?
Evet. Kullanıcı. Icı değil.
Tamam.
Türk karakter yok.
Sifre eşittir.
Evet. Alt satır iniyoruz. Sifre eşittir. Tamam. Tırnak 123 tırnağı kapattık. Elimizde kullanıcı ve şifre adında iki tane karakter dizisi var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kullanıcı kişiden bir kullanıcı adı ve bir de şifre alacağız. Eğer bu kullanıcı adı ve şifre eşitse yukarıda yazdığımız kullanıcıya ve şifreye o zaman kullanıcıya diyeceğiz ki giriş başarılı hoş geldiniz. Eğer değilse giriş başarısız diyeceğiz. Basit bir uygulama. Hadi başlayalım. Şimdi kullanıcıyı şifreyi tanıdık. Kullanıcıdan veri almamızı sağlayan fonksiyonun adı neydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Böyle bir şey yapıyorduk biz. Program açınca direkt kullanıcıya işte bir şey gir, bir şey yaz diyordu ya. Hatırlıyor musunuz? Hangi fonksiyondu? Tamam, söyleyelim. Input fonksiyonu. Şimdi bunu bir şey atıyorum. Buna da diyelim ki kullanıcı alt tire adi dedim.
Bir dakika bekletebilir miyim? Bazı yerlerde boşluklar oldu. Onları siliyorum, gitmiyor. Bir şeyler oluyor. Bir dakika.
Tamam. Bekliyorum. Şu zamana kadar işlediğimiz konularda umarım bir sorun yoktur. Yine herhangi bir sorun olduğu takdirde kayıttan dinleyen arkadaşlar için tekrarlıyorum, izleyenler için. Mail adresim candenizbalkaya96@gmail.com. Bu mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Uygun olduğum en kısa zamanda cevaplıyorum. Genelde hatta bu aynı gün içinde oluyor. Ertesi güne hiç sarkıtmadım bugüne kadar gelen soruları. O yüzden rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Kodlarınızda bir hata olur. Hata mesajını anlamazsınız. Başka bir şey olur. Ne bileyim ben. Şurayı çok anlamadım. Çok dolandırıp anlatmışsın diyebilirsiniz. Dolaylı anlatmışsın diyebilirsiniz. Orayı anlatırım. Hiç problem değil. Tamam mıyız Gizem?
Kullanıcı 123, şifre eşittir 123. İkisini de yaptım.
Tamam. Şimdi yine alt satıra geçelim ve kullanıcı alt tire adi adında bir değişken tanımlayalım.
Space.
Yani kullanıcı adi eşittir diyelim.
Space.
Ve oraya kullanıcıdan veri alacağımız için input.
Yalnız yaptım. Bak sildim. Boşlukları silerek tekrar enterladım. Yani ama yine buraya boşluk bırakmış.
Boşlukları gerçekten sildin mi acaba? Orada bir tane boşluk kalmış olabilir mi?
Tamam. Şimdi oldu herhalde.
Kalanisi underline adi. Input. Input. TT.
Tamam. Şimdi güzel.
Trabzon.
Cool. Okay. Kullanıcı alt tire adı eşittir dedik. Input diyoruz. Hatırlarsanız bu kullanıcıdan veri almamızı sağlayan, yani program açtıktan sonra kullanıcıdan işte bir şeyler yazmasını istediğimiz yerde. Parantez açtık. Input'tan sonra tırnak dedik. İzmir neydi? Bu arada Palandöken, Urfa, Trabzon. Aç parantez. Tırnak. Kullanıcı adınıza girin. İki nokta dedik. Tırnak dedik. Parantezi kapattık. Enter diyoruz. Aşağı indim. Bu sefer kullanıcı alt tire sifre diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir dedim. Yine input'la kullanıcıdan veri alacağız. Input aç parantez tırnak şifrenizi giriniz. Nokta tırnak ve parantezi kapat. Şimdi biz bir şey kontrol edeceğiz. Öyle bir şey kontrol edeceğiz ki. Diyeceğiz ki Python'a. Kullanıcı adı kullanıcı adına eşit. Kullanıcı adı kullanıcıya eşitse şifrede sifrede kullanıcı alt tire sifreye eşitse giriş başarılıdır. Sizce bu if koşulunu nasıl kurabiliriz? Var mı bir fikriniz? Hatırlayın mantıksal operatörleri en yukarıdakileri. Peki bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. If açalım parantezi bu sefer. Kaçırmayalım orayı. If kullanıcı alt tire adi denklik işaretimiz neydi bizim hatırlayan var mı arkadaşlar?
Eşittir.
Efendim?
Denklik mi dediniz hocam?
Evet denklik.
Eşittir değil mi?
Kaç eşittir?
İki tane eşittir.
Evet eşittir ama iki tane. Güzel tebrik ediyorum sizi. İki tane eşittir dedim. Kullanıcı alt tire adi eşittir. Eşittir kullanıcı. Kapattım parantezi. Şimdi buradaki işaretimiz V mi olmalı veya mı olmalı arkadaşlar?
Bir dakika şimdi tekrar söyler misin yazdığın işaretleri?
If aç parantez kullanıcı adı eşittir eşit kullanıcı. Kapa parantez. Yukarıda da neyimiz vardı? Mantıksal operatörlerden. Denklik vardı. Eşit değil falan vardı. And vardı. V vardı. Veya vardı. Ya da içinde vardı. In. Hatırlayalım. Veya dediğimiz zaman koşullardan bir tanesinin doğru olması yetiyordu. Ve dediğimiz zaman koşullardan ikisinin de doğru olması gerekiyordu. İn dediğimiz zaman aradığımız şey o şeyin içinde olması gerekiyordu. Böyle. Evet mantıksal operatörlerimiz. Hangisi olmalı sizce?
Yine V olmalı sanki.
Evet çünkü niye? İkisinin de doğru olmasını istiyoruz. Eğer veya dersi deseydik atıyorum mesela ben Enes'in kullanıcı adını biliyorum ama Enes'in şifresini bilmiyorum. Enes'in kullanıcı adını yazardım. O doğru olduğu için veya dediğin anda şifre yazmama gerek kalmazdı ya da şifreyi yanlış yazardım. Hiç önemli değil. Ama burada kullanıcı adının ve şifrenin doğru olması koşullarını arıyoruz. İkisi birden olmalı. And diyoruz.
And.
Yani şöyle oldu. If aç parantez.
And.
Kullanıcı alt tire adi eşit eşit kullanıcı parantezi kapattık. Shift altı ve ile end işaretini yaptık ve işaretini yaptık. Yine parantez açıyoruz.
Ses.
Kullanıcı alt tire sifre eşittir eşittir sifre diyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. İki noktayı üst üste koyduk. Enterladık. Alt satıra geçtik. Boşluk verdik dört tane tabla. Print dedik. Parantezimizi açalım. Tırnağı hoş geldiniz. Tırnağı kapattık. Parantezi de kapattık. İndik aşağıya. Boşlukları sildik.
Bazlık.
else diyelim. Çünkü artık diğer hiçbir koşulun önemi yok. Eğer yukarıdaki doğru değilse.
Print hoş geldiniz değil mi?
Evet, print blank, hoş geldiniz.
Blank, flip, L, E, blank, E.
İndim aşağıya. Boşluğu Ethern. Sildim. Boşlukları. Else dedim. Flip, else.
Blank.
Tekrar aşağı indim. İşte verdim boşluk. Print. Parantez açtım. Tırnağım açtım. Kullanıcı adınız ya da şifreniz hatalıdır. Nokta. Kontrol edip tekrar deneyin. Nokta. Ve tırnağı kapattım. Parantezi de kapattım.
Tekrar bu satırı söyler misin?
Print. Hangisini kastediyorsun?
Yok, bir önceki.
Else yazdık. Else.
Aha,
eğer.
Else.
Yukarısı, evet, eğer yukarısı doğru değilse. Else. İki nokta üst üste. Aşağı indim. Boşluğumu verdim. Print. Kullanıcı adı ya da şifreniz hatalıdır. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ha, şey gibi. Hani bir yere kayıt oluyor ya mesela. Facebook,
evet.
Twitter. Evet. Orada mesela kullanıcı adı user yazılmış falan mesela. Şifre parla yazılmış veya user password yazılmış falan gibisinden. Şeyler diyor. Tamam, şimdi anladım hocam.
Temelde bunun mantığı budur arkadaşlar. Siz bir değer oraya iki tane karakter dizisi değeri girerseniz program gider. Onu işte ister veri tabanından kontrol eder, ister nerede depoluyorsa artık o depoladığı yerden kontrol eder. Yazdığın şey onunla uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? İlk koşuldur. Budur yani kural. Basit mantık. Şimdi kaydet dosyayı. Hadi bir çalıştıralım. Bakalım ne olmuş.
See Windows, see.
Kullanıcı adınızı girin. Girelim. 123. Enter'lıyorum. Şifrenizi girin. 123. Bunu da giriyorum. Enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi hoş geldinizdi. Hadi bir de farklı bir şey yapalım. Tekrar girdim. Kullanıcı adını gir. Can. Şifreni gir. 123.
Kullanıcı adını ya da şifreniz hatalıdır. Kan daha... Daha ya.
Gördüğünüz gibi kullanıcı adınız ya da şifreniz hatalıdır dedi. Şifreye doğru girmiş olmama rağmen. Çünkü neden? Arada veya değil ve kullandık. Evet. Bununla ilgili bir başka sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hatalarımı düzelttik. Gidiyorum tekrar. Yani bu saatte bu kadar oluyor.
Tamam, sıkıntı değil. Bugünlük bu kadar yeterli diyerek haftaya yeni bir değişken türü olan listeleri göreceğiz. Ve Python'da döngüler konusuna artık geçeceğiz. Bu ders normalde ini de kullanmaktı niyetim. İni ve değil işaretlerini de kullanmaktı. Ancak zamandan dolayı artık bu işlere girmeyeceğiz. Onun yerine haftaya hem bu ini kullanacağız, ister şimdi daha iyi kullanacağız onu. Hem de değil işaretine karşı bir ya da olumsuz işaretine not değil ya şeyine bol bol örnek yapacağız diyelim. Ve şimdi dersimizi burada bırakalım. Katılmanız için herkese teşekkürler. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz olduğu zaman bana candenizbalkaya96@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.